Ayrım 7.
Askerlerini Ekur'a ve onun güzel koruluğuna saldırtmış. Ekur'u bakır baltalarla yıktırtmış. Koca tapınak ölü gibi yerlere yatmış. Bunlarla yetinmeyip tapınağın arpa kesilmeyecek kapısında arpa kestirmiş. Hele bizim ocağının barış kapısını yerle bir etmiş. O günden beri Nippur'da barış kapısı yapılmamış. Onun yerine Akatlılar sokak fahişelerinin iş yaptığı Musakkatim kapısını oturtmuşlar galiba. Naram-Sin Ekur'u yıktırırken içinde ne kadar değerli eşya varsa tapınağın tam yanındaki iskeleye dayadığı teknelere doldurup Agadi'ye götürmüş. Buna son derece kızan Ulu Tanrımız Endil, önüne geçilemeyen bir sel gibi gürlemiş coşmuş ve gözlerini doğudaki dağlara dikerek orada yaşayan ilkel Gutileri Naram-Sin'in üzerine saldırtmış. Çekirge sürüleri gibi gelen bu insanları durdurmaya gücü yetmemiş Naram-Sin'in. Bunların ülkemize yayılmaları ile Sümer'in hiçbir tarafından ne haber alınabilmiş ne de haber ulaştırılabilmiş. Tekneler iskelelerde beklemiş, yolları haydutlar sarmış, ülkenin kapıları kırılarak toz olmuş. Bunların ardından büyük bir kıtlık başlamış. Çünkü ne tarlalara ne bahçelere bakılabilmiş korkudan. Sulardan balık bile tutulamamış. Her şeyin fiyatı korkunç yükselmiş. Bir koyuna karşılık yarım sila, bir sila 0,850 litre yağ veya yarım sila arpa ya da bir mana 500 gram kadar yün alınabilmiş. İnsanlar açlıktan düşüp ölmüşler. Buna benzer olaylar ülkemize Elamlıların saldırısında da yaşandı. Ben o zamanlar çocuk denecek yaştaydım ve Nippur daha güvenliydi. Gutiler tarafından yarattıkları insanların acımasızca öldürüldüğünü gören büyük tanrılarımız Nanna, Enki, İnanna, Ninurta, İşkur, Utu, Nusku ve Nidaba Nippur'da toplanarak artık Endil'i durdurma zamanı geldi demişler. Tanrı Endil'e hep birden ne olduysa kendi insanlarımıza oldu, yetsin bitsin bu felaket diye yakarmışlar. Ve Agade Nippur'u nasıl yakıp yıktıysa o daha beter olsun ve yeryüzünden silinsin diye lanetlemişler. Tanrılarımızın istediği olmuş, orası da yıkılmış, yakılmış ve tümüyle ortadan kalkmış. Bugün bir Agade kenti yok ama adı unutulmadı. Çünkü ozanlarımız bu olayı gelecek kuşaklara anlatmak için ağıt olarak yazmışlar. Ben de çoğunu onlardan öğrendim. Öğretmenlik yaparken bundan çocuklara okur, tanrılara saygısızlığın ne belalar getirebileceğini, ülkemiz ve halkımızın nasıl acı günler geçirdiğini anlatmaya çalışırdım. Bizde bir atasözü vardır. Düşman ülkesine gidip onu yağma ederseniz, düşman da gelip sizin ülkenizi yağma eder. Bu olay ne kadar uyuyor buna değil mi? Bakın tanrılar nasıl lanetlemiş Agade'yi. Ekur'a saldırmaya cesaret eden Endil'e karşı çıkan şehir. Ekur'a saldırmaya cesaret eden Endil'e karşı çıkan Agade. Koruların toz gibi yığılsın. Tuğlaların çamur olarak çukurlarına dönsün. Tuğlaların Enki tarafından lanetlensin. Ağaçların ormanlarına dönsün. Boğazlanan öküzlerin yerine dulların boğazlansın. Kesilen koyunların yerine çocukların kesilsin. Fakirlerin ve onların değerli çocukları suda boğulsun. Agade, neşeli bir kalple yapılan sarayın bir harabeye dönsün. Törenlerin, şölenlerin yapıldığı yerlerdeki yıkıntıların tepesinde tilkiler kuyruğunu sallasın. Kanaldaki teknelerinin çekme yolunda ottan başka şey büyümesin. Araba yollarında dikenli ottan başka şey yetişmesin. Kanal teknesinin çekildiği yolda ve iskelede yaban keçileri, böcekler, yılan, dağ akrepleri olduğundan hiçbir insan yürüyemesin. Kalbi sakinleştirici bitkilerin büyüdüğü ovalarında kamış ve dikenden başka bir şey yetişmesin. Agade, tatlı akan suların yerine acı su aksın. Kim bu şehirde yerleşmek isterse yerleşecek yer bulamasın. Kim Agade'de yatacağım derse uyuyacak yer bulamasın. Tanrılarımızın bütün bu istekleri aynıyla yerine gelerek kısa zamanda Agade'den bir iz bile kalmamış. Gutiler, bütün kentlerimizi yakıp yıktıkları halde Lagaş şehir beyliğini özgür bırakmışlar. Ayrıca Ur, Umma, Nippur ve hatta Uruk kentlerinin denetimini Lagaş'a bırakmışlar. Aslında buraları Sümerliliğin en yoğun olduğu yerler. Bazen acaba onlar bizim milletin bir kolu muydu diye düşündüğüm oluyor. Lagaş, kent krallıklarımız içinde en uzun yaşayanı. Ayrıca oldukça önemli krallar yetişmiş orada. Daha Sargon ortaya çıkmadan en az 300 yıl önce Urnanşe adlı biri orada ilk krallığı kurmuş. Onun oğulları ve torunlarının yönetimi altında bu krallık Sargon zamanına kadar sürmüş. Bu krallar arasında birçok savaşla sınırlarını genişletmiş, Lagaş'ta binalar, kanallar, su depoları yaptırmış. Ondan sonra gelen Enannatum, Entemena gibi krallar zamanında savaşlar yine almış yürümüş. Özellikle komşuları olan Umma ile sınır yüzünden durmadan savaşmışlar. Bu savaşlarda kazanan da kaybeden de zarara uğramış. Lagaş'ta savaşlar için yapılan büyük harcamalar, bunları kapatmak için konmuş ağır vergiler, bunların sonucu rüşvet, adam kayırma, güçlülerin güçsüzleri sömürüsü, dul ve yetimlere saygısızca davranma almış yürümüş. Tapınakların ve sarayın malları savurganca kullanılmış. Evlenmeden, boşanmadan, ölümden bile vergi alınmış. Bu eski vergi memurları halkın gözünü o kadar korkutmuş ki, bir beyiniz bir kralınız olabilir ama asıl korkulacak vergi memurudur. Atasözümüz o zaman başlamış. Halk büyük bir sıkıntı içinde kıvranırken, Urukagina büyük bir kurtarıcı olarak meydana çıkmış ve Lagaş'a inanılmayacak bir düzen getirmiş. Halkı ağır vergilerden ve sömürüden kurtarmış. Dul ve yetimleri korumaya almış. Tartıları, ölçüleri her yerde bir yapmış ve işçi ücretlerini düzenlemiş. En önemlisi de erkeklere verilen ücretin yarısını alan kadın işçilere erkekler gibi tam ücret verilmesini sağlamış. Halkına tam bir özgürlük vermiş. Yaptıkları bütün bu işleri de unutulmasın diye yazdırtmış. Fakat ne yazık ki yapılan bu değişiklik çok kısa sürüyor. 10 yıl sonra komşu olan Umma kentinde kral olan Lugalzagesi, Lagaş'ın karmaşasından, güçsüzlüğünden yararlanarak saldırıyor ve onun kutsal yerlerini yakıp yıkıyor, yağma ediyor. Okuduğum bir belgede Lugalzagesi'nin Lagaş'a yaptıkları bakın nasıl anlatılmış. Ummalılar Lagaş'ı ateşlediler. Değerli taşları, gümüşleri yağma ettiler. Sarayda ve Tanrımız Enlil, Tanrıçamız Bao'nun tapınakları ile diğer tapınaklarda kan gövdeyi götürdü. Bu yapılanlarda kralımız Urukagina'nın hiç günahı yok. Bu günahı Umma Bey'i Lugalzagesi'nin kişisel tanrıcası Nisaba taşıyor. Bazen öyle kızıyorum ki kendilerinin yaptığı fena işleri tanrı veya tanrıçalarımızın üzerine atıp kurtuluyorlar. Niçin tanrılarımız bizi birbirimize düşürsün? Onlar bize akıl vermiş. Fakat bazı insanlarımızda öyle ünlü olma isteği var ki kendi soydaşlarıyla birleşip güçlenecekleri yerde onların ölüleri üzerine basıp yükselmeyi yeğliyorlar. Korkunç. Bakın Lugalzagesi de kendini haklı göstermek için nasıl övünmüş. Ülkelerin kralı Enlil bana ulu tanrımız An'ın rahipliğini, tanrıca Nisaba'nın peygamberliğini, Umma'nın valiliğini vererek beni Uruk'un ve ülkenin kralı yaptı. Lugalzagesi Urukagina'yı yenip Lagaş'ı yakıp yıktıktan sonra Sümerli olan Dingiraddamu, Lagaş'ın tanrıcası Bao'ya şöyle yakınmış. Şehir için eyvah yüreğim yanıyor. Kentim Girsu, Lagaş'ın bir bölgesi için eyvah yüreğim yanıyor. Kutsal Girsu'da çocuklar acı içinde. Görkemli tapınağın içini yağma ettiler. Kraliçeyi tapınağından attılar. Ey terk edilmiş kentimin hanımı, ne zaman döneceksin? Böylece Urukagina'nın ve Lagaş'ın sonu geliyor. Fakat kısa bir süre sonra Akatlı Sargon ona saldırıyor. Aldığı bütün yerleri kendi yönetimine geçirdiği gibi Lugalzagesi'yi de boynunda bir boyunduruk ile Nippur kapısına koyuyor ve oradan gelip geçenlerin yüzüne tükürmeleri için emir veriyor. Ne acı bir sonuç. Kral olarak büyük başarılardan sonra bu kadar alçalmak kim bilir ne fena gelmiştir ona. Tanrılarımız kimsenin başına böyle bir felaket vermesin. Ne olurdu ulusumuzun insanları sen ben demeyip, ben daha büyüğüm, ben daha iyi bilirim yarışmasına girmeden birleşselerdi. Bunların hiçbiri başımıza gelmez, güçlü bir devlet olup saygınlığımızı yitirmezdik. Lagaş, Gutiler zamanında Urbao tarafından kurulan bir sülale ile yeniden canlanıyor. Urbao'nun hiç oğlu olmamış. O ölünce sırayla 3 damadı kral olmuş Lagaş'a. Eskiden kraliçelerimiz varken neden kızları kraliçe olmamış bilemiyorum. Damatların içinde en beceriklisi ve sivrileni Gudea imiş. O da komşu ülkelerden bazıları ile savaşmak zorunda kalmış ise de çoğunlukla etrafı ile iyi geçinmeye özen göstermiş. Böylece kentine birçok yeni yapı yaptırabilmiş. Bunlardan en önemlisi de Tanrı Ningirsu için yaptırdığı Eninnu tapınağı olmuş. Bunun öyküsü de bir başka. Gudea bir gece rüyasında iki yanında aslanlar oturan çok büyük bir adam görüyor. Adamın başında tanrısal bir taç varmış. Arkasında aslan başlı kuşun kanatları takılıymış. Vücudunun alt kısmı bir tufan dalgasını andırıyormuş. Bu adam Gudea'ya kendisi için bir tapınak yapmasını söylerken ufukta gün ağarmaya başlıyor. Onun ardından elinde altın bir kalem ve üzerine gökteki yıldızların çizilmiş olduğu tablet tutan bir kadın görünüyor. Yanında bir bina planı yapılmış, mavi taştan bir levha tutan bir kahraman beliriyor. Ayağının dibinde içinde kader tuğlası konmuş tuğla kalıbı ile bir sepet bulunuyor. Bir kenarda özel yetiştirilmiş bir erkek eşek yeri eşelemekteymiş. Gudea büyük bir korku ve heyecan ile uykudan uyanıyor. Rüyanın anlamını çözümlemeye çalışmışsa da bir türlü başarılı olamıyor. Rüya yorumlayıcısı Tanrıça Nanşe'ye gitmeye karar veriyor. Tanrıça Nanşe, Nina kentinde bulunduğundan bir tekneye biniyor. Yollarda bulunan kutsal yerlere kurbanlar vererek, dualar ederek Nina'nın iskelesine ulaşıyor. Oradan tapınağın avlusuna geçip çeşitli kurbanlar ve dualarla Tanrıça'nın önüne atıyor kendini ve ona rüyasını yorumlaması için rica ediyor. O da onu şöyle yorumluyor. Başında tanrısal tacı, aslan başlı kuşun kanatları ile alt kısmını tufan dalgası gibi olan ve iki tarafında aslanlar bulunan o yüce erkek. Kardeşim Tanrı Ningirsu'dur. Sana Eninnu tapınağını yapmanı öneriyor. Ufukta parlayan gün kendi Tanrın Ningirsu'dadır. Altın kalem tutan ve elindeki tabletten gökte yazılanları okuyan değerli yazı tanrıçamız Nidaba, yıldızlara göre bir bina yapmanı söylüyor. Üzerinde yapı planı çizilmiş mavi bir levha tutan kahraman mimarlık tanrısı Nindup, sana yapacağın tapınağın planını gösteriyor. İçindeki kader tuğlası ile tuğla kalıbı Eninnu tapınağının tuğlalarına işarettir. Sepette tapınağın taşını toprağını taşımak için, tepinen soylu eşek tapınağı yapmak için sabırsızlanacak olan sensin. Gudea arkasından bir rüya daha görüyor. Bunda Tanrı Ningirsu ona Eninnu tapınağı için gerekli keresteyi, taşı ve her çeşit malzemeyi halkının taşıyacağına ve kendisinin Lagaş'a bolluk ve bereket getireceğine söz veriyor. Bunun üzerine Gudea kolları sıvamış ve tapınağın yapılması için dış ülkelerden keresteler, tahtalar, altın, gümüş, kalay, bakır gibi madenleri, diorit ve mermer gibi değerli taşları, karadan kervanlarla, denizden, nehir ve kanallardan teknelerle getirtip Lagaş'a yığmaya başlıyor. Bütün bu saydıklarımın hiçbiri bizim ülkemizde bulunmuyor. Biliyorsunuz bizim ülke iki büyük nehir arasında kalmış dümdüz topraklardan oluşuyor. Bu yüzden bize Amanus dağlarından kereste, Ebla dağlarından mermer ve kireç taşı, Hahhum'dan altın, Meluha'dan gümüş, doğudaki Elam'dan bakır, kuzey dağlarından bazalt getirilir. Gudea tapınağın yapılmasına başlamadan önce Lagaş'ı bütün pisliklerden, kötülüklerden arındırıyor, ahlaksızları, büyücü kadınları şehirden uzaklaştırıyor. Getirttiği değerli malzeme ile tapınak kısa zamanda bitirilmiş. Onun yapılması için özellikle Elam ülkesindeki sanatçıları bile çağırmış Gudea. Halbuki bizim halkımız da sanat üzerine çok başarılı ve yetenekli. Neden kendi insanlarımıza güvenmemiş de onları getirtmiş bilmem. Belki de övünmek için. Ama hakikaten çok görkemli olmuş yapı. Bakın görenler neler yazmış onun için. Tanrımız Ningirsu'nun Eninu tapınağı, yıldızlar arasında parlayan bir güneş, yüce bir mavi taş dağı, mermerden ışıldayan bir dağ gibi oldu ve görenleri şaşkına döndürdü. Yapı bittikten sonra içi dışı surlarla, ateşle temizlenmiş. Tapınağın içi çeşitli yiyecek içecek kurbanlarıyla doldurulmuş. Onları idare edecek kapıcı, kilerci, arabacı, silah taşıyıcı, kurbanları düzenleyici gibi görevliler atanmış. Bu arada kentte de birçok düzenleme yapılmış. Bakın bunları bir yazar nasıl anlatmış. Kralın tapınağa ayak bastığı günden itibaren 7 gün 7 gece içinde cariye hanımı ile köle efendisi ile yan yana gitti. Temiz olmayanlar, fena dilliler şehirden uzaklaştırıldı. Cezalar kaldırıldı. Köle suçu için cezalandırılmadı. Davalar olmadı. Anne oğlunu azarlamadı, oğlu annesine karşı gelmedi. Hatta ölüm bile olmadı. Tapınağın içine evvela Tanrı Ningirsu ve Tanrıca Bau girerek orada karı koca oluyorlar. Büyük ziyafetler, şölenler yapılıyor, dualar ediliyor. İşte Gudea'nın Tanrıca Bau'ya yaptığı bir dua. Ey kraliçem, Lagash'ın kurucusu, onun halkına güçle bakıyorsun. Annem yok, sen benim annemsin. Babam yok, sen benim babamsın. Tanrıçam Bau, sen iyi olanı bilirsin. Bana yaşam soluğunu veren sensin. Annem olan senin koruman altında, senin gölgende saygıyla barınacağım. Gudea, diorit taşından kendi heykellerini, kabartmalarını yontuculara yaptırarak üzerlerine zamanında geçen olayları kazdırtmış ve bunları tapınağına koydurtmuş. Ben onları gözlerimle gördüm ama nasıl? Hemen hepsi oraya buraya dağılmış, bazısı parçalara ayrılarak yan yatmış, bazısı da dik duruyordu. O görkemli tapınaktan, taş ve topraktan başka bir şey kalmamıştı. Çünkü bu olaylar benim yaşadığım zamandan en az 300 yıl önce geçmiş. Bu arada Lagash'a birçok düşman, özellikle Elamlılar saldırmış. Sarayı, okulları, en az 1500 işçisi olan dokuma atölyeleriyle o koca tapınakları, evleri, bahçeleri, kanalları yakıp yıkmış ve bu ünlü şehri harabeye döndürmüşler. Gudea zamanında yapılan işlere ait heykeller üzerindeki yazılanları okuduktan sonra onları bu halde görmek bana çok acı geldi, pek dokundu. Bu yıkıntılar arasında gezerken düşmanlar tarafından yakılan, çöken yapıların gürültüsünü, binaların altında kalan veya düşman silahları ile can veren insanların haykırışlarını duyar gibi oldum ve bir an önce oradan uzaklaşmaya baktım. Oradan ayrılırken kendi kendime, neden biz insanlar bu kadar fena, bu kadar acımasız, bu kadar vahşiyiz diye düşündüm. Hayvanlar bile yapmıyor bizim yaptıklarımızı. Büyük emekler ve zevklerle meydana getirilen o güzelim yapıları yerle bir etmek, sevgiyle büyütülen insanları öldürüp kana bulamakla ne kazanılıyor ki? Arkasından aynı sonuç onları yapanlara da geliyor. Düşmana saldırırsan o da sana saldırır, atasözümüzün dediği gibi. Ama yine ders alamıyoruz işte. Bu tablet de bitti. Ben henüz ulusumun öykülerini tamamlayamadım. Sözde çok kısa yazmaya çalışıyordum. Bir de bildiklerimin hepsini yazmaya kalksam daha kaç tablet dolar kim bilir. Onları da okumak sizlere zor gelirdi herhalde. Ludungirra'nın yaşam öyküsü, tablet 11. Ulusumuzun öyküleri 4. Ulusumun öykülerini yazarken, yapılan iyi işler için gururlanırken, savaşlardan, ölüm ve yıkıntılardan söz etmek çok acı geliyor bana. Fakat her ne olursa olsun yazmaya devam edeceğim. Daha önce Akat krallığına son veren, ona karşılık Lagash krallığını özgür bırakan Gutileri anlatıyordum değil mi? Gutiler hemen hemen 130 yıl kadar bizim ülkeyi idarelerinde tuttuktan sonra Uruk şehrinde kendisini kral yapan Sumerli Utuhegal adlı biri ilk kez Gutilere baş kaldırmış. Bir yazarımıza göre o, dağların akrepleri ve yılanları olan Sümer krallarını yabancı topraklara götüren, Sümer ilkesini düşmanlarla doldurup kadınları kocasından, çocukları ana ve babalarından ayıran Gutileri topraklarımızdan atmayı başarmış. Onların son kralı olan Trigan'ı ailesiyle birlikte kaçmaya çalışırken askerler yakalayıp elleri tahtadan kelepçeli, gözleri bağlı olarak Utuhegal'in önüne atmış ve böylece Gutiler ülkeden temizlenmiş. Utuhegal bu büyük başarısına karşın ancak 7 yıl kral kalabilmiş. Bu kez Utuhegal'e yürekten bağlı görünen ve onun hayatı için en iyi dileklerde bulunan Urun valisi Urnammu ona karşı ayaklanarak ondan krallığını alıyor ve böylece Ur şehrinde 3. kez krallık başlıyor. Görüyorsunuz ya, hep üstünlük savaşı. Urnammu krallığı alınca ilk işi Sümer'in askerlik gücünü bir düzene sokarak güçlendirmek olmuş. Ve böylece ülkenin parçalanmış topraklarını bir araya getirmek için savaşmış ve aşağı kısımdan yukarı kısımdan kadar olan toprakları birleştirerek yönetimi altına almış. Onun 16 yıllık krallığı süresinde yaptığı en önemli işlerden biri de ülkemize yazılı olarak bir kanun çıkarması olmuş. O tarihten sonra Sümer'in bütün mahkeme kararları bu kanuna göre uygulanmakta. Urnammu'nun bu kanunu büyük bir taş üzerine yazdırarak Güneş Tanrımız Utu'nun tapınağına koydurttuğu söyleniyor. Ama Ur'a saldıran düşmanlar onu parçalamış olmalı ki şimdi ortada yok. Bizim Güneş Tanrımız adaletin koruyucusudur. Doğruluğun gemisi rüzgarda gider, Tanrı Utu ona bir liman bulur. Fenalığın gemisi de rüzgarda gider, fakat o kıyılara sürüklenir. Atasözümüz onu çok güzel açıklar. Bu yüzden Güneş Tanrımızın tapınağına konması doğal. Fakat Urnammu onu yalnız taşa yazdırmakla kalmamış, ayrıca kil üzerine de yazdırtarak yönetimi altında olan şehirlere yargıçlar ona göre karar versinler diye göndermiş. Daha sonra okul kitaplıklarına da onun kopyaları konulmuş, bizim okulun kütüphanesinde de var. Bu kanunun baş kısmında Urnammu'nun yaptığı işler, arkasında da kanun maddeleri var. Size onlardan bir kısmını yazmak istiyorum. Çünkü Akatlılar bir gün kendi dillerinde bir kanun yapacaklardır. O zaman ilk kanunu biz yaptık diye övünebilirler. Bunu unutmayın, ilk kanunu da biz Sümerliler yaptık. İleride onlar bizim kanunumuzu örnek alarak kendi görenek ve geleneklerine göre yenisini yazabilirler. Kanun kitabı şöyle başlıyor. Dünya yaratıldıktan sonra Tanrı An ve Tanrı Endil, Ur krallığını Ay Tanrısı Nanna'ya verdi. Bir gün Urnammu, Ur'da Tanrı temsilcisi olarak seçildi. O, sınır komşusu Lagash ile savaş yaptı ve onun valisi Namhani'yi Tanrı Nanna'nın gücüyle öldürdü.